Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 4 Nisan 2026 tarihinde Küçük Çamlıca Çilahane Camii'nde yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, mübarek, pâk ruhu şerifidir. Ehl-i Beyt'in, Eshâb-ı Kirâm'ın, Enbiyâ-i Zâm'ın, Sâdât-ı Kirâm'ın zırâtının, cümle geçmiş şehitlerimizin, hasreten Gazze şehitlerinin ruhu şeriflerinin, Ümmet-i Muhammed'in selâmetine, bugün düğün merasimi yaptığımız evlatlarımızın ve diğer bütün evlatlarımızın iki cihan saadetine, bu niyaz, bu dua ile bir Fâtiha-i Şerîf, 3 İhlas. Muhterem kardeşlerimiz, Bel-Fecr Sûresi okundu. Burada Cenâb-ı Hak, hayatın akışında sergilediği ilahi azamet tecellilerini bizi tefekküre davet ediyor. İlahi cezaya müstahak olan kavimlerin bir kısmını bildiriyor. Kulun malı ile imtihanı, dünya nimetleri ile imtihanı bildiriliyor. Ağır bir imtihan bu. İnsanın kulun zaaf noktalarını, kulun aldanmalarını, ondan sonra ahiret dehşetine geçiyor ayet. Ahiretin çok dehşetli bir anlarından misaller veriyor. Ondan sonra salih kulların durumuna göre merhale alıp itminana ulaşması. Yani Cenab-ı Hak'la bir kulun ünsiyet kurulması. Kalbi selime, yani bir rahmet insanı. Yani radiyeten merdiye kulun Allah'tan razı olması. Allah'ın da kulundan razı olması, bu şekilde cennete davet, en yani bir kulun bir rahmet insanı olabilmesi, aşağı yukarı Kur'an-ı Kerim okunan ayetlerin muhtevası bu şekilde. Ayet bel fecri olarak başlıyor. Yani canlıların uyandığı bir zamana yemin olsun buyuruyor. Bütün canlılar uyanıyor. Hayvanat uyanıyor, hatta nebatat da uyanıyor. Hayvanat da oksijeni bile değişiyor. Çiçekler bir kendini açma safhasına geliyor. Bir mümin de hayat takviminden bir sayfa ona açılıyor. Bu sayfayı kul nasıl dolduracak? O günü nasıl tamamlayacak? Kiramen kâtibin neler yazacak, dosyaları gönderecek? Kul bunun bir idraki içinde olacak. Hiç kimse ömür takviminde kaç yaprak kaldığını bilmiyor. Ömür serinin son gününde meçhul. Belki bizler daima bir sabahleyin, bel fecirde kalktığımız zaman ne düşüneceğiz? Bugün ne kadar bir Allah rızasında, ne kadar nefsim için, ne kadar Allah rızası için gayret edeceğiz? Efendimiz zaman zaman müminleri ikaz ediyor. İki nimet vardır ki insanların çoğu bu nimetleri bilmezler, aldanmışlardır. En büyük sıhhat elden gittiği zaman. Bir dişin ağrıdığı zaman dişin farkında oluyorsun. Gözün ağrıdığı zaman gözün farkında oluyorsun. İkincisi de boş vakit. Bu boş vakitte de bilhassa çok bir son nefeste bir boş vakte bir hasretle gidilecek. Ondan veliyalin aş Cenab-ı Hak bazı günleri bir lütuf olarak bildiriyor ki kullar Cenab-ı Hakk'a olan ünsiyeti artsınlar. Bu da rivayetlere göre Zilhicce'nin ilk 10 günü, Muharrem'in 10 gecesi. Ramazan'ın Kadir Gecesi'nin bulunduğu 10 gece, Cenâb-ı Hak bu geceleri de bir işaret durumunda. Ve Şef-i Melvetr, Cenâb-ı Hak tek, Allahü Samet, Kul Huvallahu Ehad, her şeyi çift yaratıyor. Hatta cemadatla çift, işte artı eksiği akıyor, elektrik oluyor. İki artı gelse, iki eksik olsa ışık gelmiyor. Velhâsıl teklik Cenâb-ı Hakk'a ait. Çifte ve teke and olsun buyuruyor. Belleyle izayes, her şey karanlığı örttüğü an geceye and olsun buyuruyor. Demek ki bu fecirle başladı. Ondan sonra tekrar Cenab-ı Hak geceyi bindiriyor. Gece nedir? Bir noktada ölüme giriş. Sanki bir ölüm tatbikatı. Geceye girerken bir muhasebe halinde olur. Bugün ben Allah için ne yaptım? Ne kadar Allah rızası için, ne kadar kendim için? Velhâsıl El fi zâlike kasumü lizil hicr. Bunlar akıl sahipliği için elbette birer yemim ayetidir. Cenab-ı Hak çok bize misaller veriyor. Cenab-ı Hak kulunu davet ediyor. İlahi ikazlar ve Cenab-ı Hak bir nedameti bildiriyor. Münafık'ın suresinde herhangi bir ölüm gelip de Rabbim yakın bir sureye kadar ölümü geciktirsem de sadaka verip salihlerden olsam demeden önce size verdiğimiz rızıklardan harcayın buyuruyor. Burada Resulullah Efendimiz salihler de pişmanlıkla gidecek ölüme. Keşke daha öteye gitseydim. Çünkü artık kabirde, ahirette kazanma durumu yok, bitti. Yani imtihan bunun liyarufun yalnız dünyaya ait. Yine Cenab-ı Hak kullar olan yakınlığını bildiriyor. Bakır 186. ayet. Kullarım sana beni sorduğumda diyor Resulullah Efendimize, ben kullarıma çok yakınım. Ne kadar yakın ve mümkün eyle mahkum. Nereye gitsen Allah seninle beraber. Bana dua ettiklere bakıp dua ederim, dileğine karşılık veririm. Lakin burada bir ikaz geliyor. O halde kullarım da benim davetime uysunlar. Yani şeriatı yaşasınlar. Bana inansınlar ki doğru yola bulurlar, hakikat yoluna ererler. Sırat-ı müstakime kavuşurlar. Demek ki ömür bir güçlü bir mesai istiyor. Kainat ilahi kudret akışlarıyla, ilahi azamet tecellileriyle dolu bir ilahi bir laboratuvar. Herkesi ayrı bir ibret. Cenab-ı Hak ilk ayet Hira'da "İkra bismi rabbikellezî halak" yaratan Rabbinin ismiyle oku. Cihanı yaratan Allah, seni yaratan Allah, her şeyi yaratan Allah. Demek ki kul her gördüğü şeyde Rabbini unutmayacak. İnsanın bir menfi şey de insan bir nisyandan gelir. Unutan bir varlık. Unuttuğu zaman günah işler. Cenab-ı Hak onu da ikaz eder. Allah'ı unutan, Allah'ın da kendini unutturduğu kişiler gibi olmayın buyurur. Velhâsıl mü'min kullukta seviye kazanacak ve tefekkürde derinleşecek, zikri artacak. Cenab-ı Hak yine Câsiye Sûresi'nde Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir ihsanı bildiriyor. Cenab-ı Hak o göklerde ve yerde ne varsa insana amade kıldı, insanı emrine verdi. Kimin için fakat bu? Düşünen bir toplum için. Hatta bir şey geliyor, bir genç geliyor, delikanlı. Ya Resulallah diyor, bu sümmele sünniyev mizin aninnayim, verdiğimiz nimetlerden sorulacaksınız. Ya Resul, benim hiçbir şeyim yok diyor. Tıhteber, şahıberden durumdayım diyor. Onun benim bir hesabım yok herhalde diyor. Gel delikanlı diyor. Gölgelendi bir ağaç var mı diyor. O ağacı bir düşün diyor. Onun gövdesinden ahşaplar yapılıyor. Ağaçlar havayı temizliyor. Karbondioksiti alıp oksijeni veriyor. Sen gibi toplumun bir akciğeri durumunda. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Akletmez misiniz buyuruyor. Bütün bunu düşünmez misiniz buyuruyor. Bir de ağaçların faydalı olan yeri yarın bir de huzur veren tarafı var. Bir çöl düşünün, bir çölde bir kulluk ayrı. Bir yemyeşil bir yerde kulluk ayrı. Bir düşün, ağaçlar olmasaydı bu dünya ne kadar kurak, çorak ve huzurda mahrum olurdu. Onun için delikanlı diyor, bak diyor, Allah sana bir gölgelendi, bir ağaç verdi mi, onu bir düşün diyor. Yani onda mukabilini vereceksin, şükrünü yapacaksın. Bir yağmuru düşün, bir su diyor Rasûlullah Efendimiz. İçtiğin bir su var mı diyor, temiz bir su var mı, soğuk bir su var mı diyor. Cenâb-ı Hak yine Bakâ Sûresi'nde, biz diyor onu tuzlu olarak indirseydik yağmuru ne yapardınız diyor. Velhâsıl Cenâb-ı Hak her şeyle, Kur'ân-ı Kerîm'de meyvelerle, sebzelerle, yarattığı hayvanlarla her şeyi kulu bir tefekküre davet ediyor ki kul Cenâb-ı Hak'ı unutmayacak, Cenâb-ı Hak'la bir ünsiyet, bir beraberlik temin edecek. Yine İbrahim Sûresi'nde mü'min birkaç hususiyete Cenâb-ı Hak buyuruyor. İman eden kullarıma söyle diyor, mü'minleri kullarıma söyle diyor. İki husus burada. Namazlarını dosdoğru kılsınlar diyor. Nasıl kılacak? Haşûr, huşû ile kılacaklar. Kendileri alışveriş, dostluğun bulunmadığı bir gün gelmeden evvel, ya zor gün, kendini verdiği rızıklardan Allah yolunda gizli ve açık harcasınlar. Mülk Allah'a ait, mülk sana ait değil. Mülk ancak tasarruf olarak kullara verilmiştir ve imtihan olarak verilmiştir. Yine Cenâb-ı Hak ilahi kudret akışlarına geçiyor ayette. Cenab-ı Hak öyle bir ikramkâr ki, öyle bir lütufkâr ki, gökleri yeri yarattı. Gökten su indi, onunla rızık olarak size türlü meyveler çıkardı. Hepsinin de detaylı şekli ayrı. İzniyle denizde yüzüp gitmen için gemileri emrinize verdi. Bir taş atsan, suyun dibine gidiyor, tonlarca, milyonlarca ton gemi yüzüp gidiyor. Nehirleri de sizin faydanıza verdi. Etrafı bir cennet haline yemişi getiriyor. Yine Cenab-ı Hak semavata dikkati çekiyor. Düzenli seyreden güneşi ve ayı size faydalı kıldı. Geceyi gündüz size musahhar kıldı. Şimdi gece gündüz olmasa, hep gece olsaydı hem güzel ne olurdu? Nasıl güneş ve ay ilahi azamet tecellisi? O size istediğiniz her şeyi verdi. Allah'ın nimetini sayacak olan sayamazsınız. Doğrusu insan zalûmen cehûlâ, çok zalim ve çok cahil. Niye zalim? Ahiretini mahvettiği için zalim. Allah'ın bu kadar nimetlerine karşı bigane kaldığı için. Cahil ne? İster bin tane doktora yapsın. Kendisini yaratan, bu nimetleri kendine ihsan eden Cenab-ı Hak'tan uzak olduktan sonra cehaletin ta kendisi. Bir düşünün ki Cenab-ı Hak her mevsim ayrı ayrı meyveler ve sebzeler ikram ediyor. Sıcakta ona göre meyveler, soğukta ona göre kışın kışlık meyveler, kışlık veriyor. Ekvatorda çıkan nimetler ayrı, kutuplarda çıkan nimetler ayrı. Her bir ayrı bir ihtişam sergisi, ayrı bir manzara, ayrı bir hikmetler manzumesi. Bununla beraber Rabbimiz sonsuz rahmetinden biz kullarını ikaz edildiğinde, tarihte helak olan kavimlerin feci akıbetlerini bildiriyor ayette. Ki onlar halinden ibret alalım da, hayatın hiçbir tarafına onlara benzemeyelim, evlatlarımız da o şekilde bir İslam şuuruyla yetiştirelim. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Elem tara keyfe fe'ale rabbuke bi ad. Görmedin mi diyor? Rabbin diyor ne yaptı diyor Ad kavmine diyor. Direkleri yüksek binalı olan ülkelerde benzer yaratılmış İrem şehirlerine. O vadide kayalar yontan Semud kavmine, kazıklar, çadırlar, ordular sahip Firavun'a. Demek ki burada baktığımız zaman bu kavimlere benzemeyeceğiz. Bu kavimlerin helak sebeplerini Cenab-ı Hak bildiriyor. Ad ve Semud kavmi, bunlar varlıkta şımardılar. Allah'ın verdiği nimetler karşı nankörlük ettiler. Kibirlendiler ve zalim oldular. Bizden güçlü kim var dediler. Neyse, rüzgar ve ses ile helak ettiler. Buna benzer çok da vakalar oldu. Mesela bir tek misalim, bir Titanic gemisi yapıldı. Bu gemiyi diyor, hiç kimse batıramaz, Tanrı bile batıramaz dediler. İlk seferde bir buzdağına çarptı, helak oldu, gitti. Bunun gibi birçok misaller var. Firavun, Tanrılık iddiasında bunlara kadar ahmaklaştı. Bir Kızıldeniz'de boğulurken kendine geldi ama artık her şey geçmiş, her şey bitmiş oldu. Lut kavmi, ahlaksızlığın denayetine denayetine indi. Biz bu kadar kalabalığız, Lut dediler, sen bir tek kişisin dediler. Sen temizsen aramızdan çık, biz yaşayalım, bizi rahatsız etme dediler. Aynı bugün. Ahlaksızların ifadesi, ta Lut kavminden gelen bir ifade. Lut aleyhisselam o kadar bir zor durumda kaldı ki, hiç dedi, içinde de laftan anlayan da bir rüştü sahibi insan yok mu dedi. Akıl sahibi insan yok mu dedi. Onlar da siz temizden çık git dediler Lut aleyhisselam. Arkadan kendileri helakına davet ettiler kendilerini. Nemrut, gurur ve kibrin zehrine kapıldı. İlahi azameti gördüğü halde İbrahim de senin Tanrını tasdik ediyor ama ben de Tanrıyım dedi. O da bir sivrisinek sürüsüyle kanları kuyruğu kahroldu gitti. Ebrehe ordusuna güvendi, Mekke'yi Kâbe'yi yıkmaya geldi. Cenab-ı Hak ona çölden zehirli yılanlar, aslanlar, kaplanlar göndermedi. Ebabil kuşlarını gönderdi. Serçe kuşlarıyla onların attığı bir nohut kadar taşlarla helak etti. Velhâsıl Cenab-ı Hak ayet-i kerîmin devamında ki onlar hepsi ülkende azgınlık ettiler. Orada kötülüğü, fesadı çoğalttılar. Bu yüzden Rabbin onun üstüne azap kamçısı yağdırdı. Çünkü Rabbin her an gözetlemedir. Nitekim Ankebût suresinde nitekim onlardan her bir günah sebebiyle cezalandırdık. Kimin üzerine taşlar savuran rüzgarlar gönderdik. Kimine korkunç bir ses yakaladı. Kimini yerin dibine geçirdik. Kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyor. Asıl onlar kendilerine zulmediyorlar. Kim Allah'a ve Peygamber'e isyan eder ve sınırları aşarsa, Allah da onu devamlı kalacağı bir ateşe sokar, onu alçaltıcı bir azap vardır buyuruyor. İnşallah sıra İsrail'de inşallah. Sıra ona geldi inşallah. Kardeşler, bu helâke uğrayan zalimin arkasından semalar ağlamadı. Gözler yaşarmadı. Bilakis mazlumların ahları ve bedduaları ile onlar tarihin çöplüğünde yok olup gittiler. Saltanat sürdükleri yerler şimdi baykuşlar ve kepler şenlendiriyor. Rabbimiz buna bir ibret manzarası olarak bir insanlığa tebliğ ediyor. Rabbimiz ayetlerde gezmediler mi diyor. Bu gafiller için görmediler mi diyor. İbret almanız gerekmez mi diye ikaz etmektedir. Devamlı bunlar hâlini tefekkür etmemiz istiyor. O kötü akıbete biz de düşer olmayalım. Günümüzde fitne fesat çoğaldı. Resulullah Efendimiz fiten hadislerinde zikrettiği kıyamet alameti zuhur etmeye başladı. Böyle bir zamanlarda her zaman vardı Kur'an-ı Kerim'e, sünnete sarılmayı, gönlümüzü vahiy ile buluşturmayı gayret etmemiz icap eder. Bugün görüyoruz Siyonist Yahudiler tahrif olmuş dinlerine sımsıkı sarılmak vaziyette. Kendilerine bir üstün ırk olduğuna inanıyorlar. Katliam yapmak, yıkıp yakmak, işkence etmek gibi pek çok rezil fiilleri tahrif edip kutsal kitabına yer alıyor. Mesela Talmud'da bunun en feci ifadeleri var. Bugün de bize düşen bu taklit hastalığından kurtulmamız. Onlara benzememiz. Cenab-ı Hak Fetih Suresi'nin sonunda Muhammed Allah'ın Resulüdür buyuruyor. Fakat birinci şart akaide küffara karşı şedid. Bir Müslüman onlara asla benzemeyecek. Efendimiz buyuruyor ki sanki bu zamana ait muhakkaksız önceki ümmetlerin yolunu adeta karış karış arşın arşın takip edeceksiniz. Hatta ona bir kertenkele deliğine girmiş olsanız siz de onu takip edeceksiniz. Yani sahabi diyor ki, ya Resulallah bunlar kimler diyor, Hristiyan, Yahudi, başka kim olabilir diyor. Bugün maalesef oradan gelen modalar, işte internetin programları vesairesi, maalesef neslimizi iyi korumamız lazım. Bu evimiz üzerimizde bir vecibe. Nuşirevan vardı tarihte, bir padişahtı bu, adaletli padişahtı. Bir gün ava giderken bakıyor bir beli bükülmüş bir ihtiyar, iki büklüm olmuş, bir fidan dikiyor. Yanlaşıyor, ev diyor, yaşlı diyor, ihtiyar diyor. Sen diyor zamanında diyor bir diyor filiz gibiydin diyor. Bir müheykel bir vücudun var muhakkak diyor. Şimdi bak iki büklüm oldun diyor. Herhalde teneşire de fazla bir vaktin kalmadı diyor. Bu diyor diktiğin fidanın sen karşılığını görecek misin diyor. Düşünüyor musun bunu diyor. O diyor padişahım diyor. Bizden evvel dikenler biz hiç mi dedi biz onlara abad olduk, ihya olduk. Ben de bunu dikiyorum da bizden sonraki bir vefa borcu bizden sonrakiler de istifade etsin. Velhasıl bugüne baktım en mühim arkamızdan hayırlı bir nesil yetiştirmek. Evlatlarımızı zamanın şerrinden bir takım bazı medyaların şerrinden hem kendimizi hem de evlatlarını korun. Bilhassa bugün bir cep telefonu bir afet haline geldi. Resulullah Efendimiz buyuruyor. Men teşebbe bi kavmin ve huve minhum. Kim bir kavme benzerse o da onlardan Allah korusun. Müslümanlara bir şahsiyet yakışacak. Kendi İslam'ın haysiyetini, İslam'ın şerefini, İslam'ın karakterini muhafaza edecek. Efendimiz İbadette bile benzememeyi, Muharrem'i onu bir gün evvel tutun, bir gün sonra tutun buyurdu. Ezan daha inmeden evvel, kimi de boruyla davet ederim camiye, kimi dedi çanla, yok dedi. Olmaz dedi, onlar İslam Yahudi adetleri dedi. Yani ibadette bile kabul etmedi. Bu çok mühim. Ondan sonra ezanı Cenab-ı Hak nasip etti. Hudeybiye'de elçi olarak Resulullah Efendi Osman adlı akrabaları vardı Mekke'de. Sulh için onu gönderdi. Ona dediler ki sen bizim akrabamızsın dediler. Sen tavaf et dedi. Sen serbestsin. Muhammed'i sokmayız dediler. O da şu imanın bir alametini bildirdi. Ben dedi, Allah razı olsun, kabul edilmediği bir ibadette bile ben yokum buyurdu. Velhâsıl bir mü'min daima bu haysiyeti, bu inceliği yaşaması lazım. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Azerbaycan'a seferler yapılırken, sakın dedi, putperestlerin giydiği gibi giyinmeyin. Putperestlerin yediğinden yemeyin, orada İslam'ın şahsiyetini muhafaza edin, koruyun ve temsil edin. Cenâb-ı Hak bize, ey iman edenler, Allah'tan korkun, kûnû mâ's-sâdıkîn, sâdıklarla beraber olun buyuruyor. Sâd-ı Şirâzî diyor ki, Mevlânâ'da da var aynı şey, Eshâb-ı Kehf'in köpeği diyor, kelp diyor, sâdıklarla beraber olduğu için büyük bir şeref kazandı, Kur'ân'ı bir ifade kazandı. Lût aleyhisselâm'ın fâsıklarla beraber olan karısı, o da diyor, Tahrim Sûresi'nde, kocaların peygamber olan kâfi gelmedi, onlar da cehennemlik oldu buyuruyor. Nuh aleyhisselâm ikinci karısı ve Hazreti Lût aleyhisselâm karısı. Hatta oraya azap gelmeden evvel vahiy geldi, sen burayı terk et dedi, aileni al, fakat sadece o kadın orada kalacak buyurdu. Yani kalpte Allah için buğz etme hassasiyeti hiçbir zaman kaybolmayacak. Zira kaybolursa gayrimüslimlerin nefsani hayat tarzını taklit edince yavaş yavaş aradaki farklar ortadan kalkmaya başlar. İman bir halat gibi kabul edersek, Allah için muhalefet hissi zayıflayınca halatın lifleri tek tek kopmaya başlar. Efendimiz buyuruyor, muhakkak o da bu zaman, ümmetimin fesada uğradığı dönemde sünnetimi yaşayan kişiye şehit sevabı verilir. Fakat bütün Kur'an'ın muhtevasında yaşanacak. Zahir ve batın. Giyim kuşamda, düğün eğlencede, yılbaşı tatil anlayışlarına, evde köpek beslemeye kadar hayatın pek saflarında gayrimüslimlere benzerlik arttı. Düğünlerimiz de maalesef öyle oldu. Ruhaniyet zedeleniyor. Nihayet evlilik hayatında bir takım çatlaklar başlıyor. Bugün elhamdülillah düğünlerimiz bu şekilde başlama ayetlerle, dualarla, niyazlarla, Cenab-ı Hak'ta ilticalarla başlamalı. Günümüzde maalesef takva ölçülerinden en çok taviz ve hususlardan biri de düğün merasimlerinde sergilen gayri İslami tavırlar. Halbuki insanoğlunun aile yuvası cennette başladı. Bunun için dünya evinin temelleri de bir cennet hazırlığı mahiyetinde olması lazım. Cennetteki mesut aile yuvasına kavuşmak o şekilde nasip olsun. Evlatlarımızın yeni bir hayata adım attıkları düğünler Cenab-ı Hakk'ın rahmetini celbedecek merasimlerle karşılanmalı. İlahi gazabı celbedecek nefsani taşkınlık değil. Bunun için düğünler Kur'an-ı Kerim tilavetiyle, dualarla, manevi sohbetlerle, ağzı dualı salihlerin de çağrıldığı ziyafetlerle ihya edilmeli. Huzur, sükûnet ve ruhaniyet ikliminde icra edilmelidir. Maalesef günümüzde, günümüze gelelim, mahremiyet hassasiyeti zaafa uğradı. Daha ziyade varlıklı kimsenin çağrıldığı, salih kimselerin unutulduğu düğünler çünkü. Onlar gelirse öbür taraf rahatsız olacak. İsraf çılgınlığı ve güç gösterine dönüşen bir kıyafet defilesini andıran merasimlere sıkça rastlanıyor düğünlerde. Bunlar ilahi rahmetten uzaklaşıp gadabı celbeden manzaralar maalesef. Düğünler aile için bir yıkım sebebi olacak tarzda israf, debdebe, şatafat içinde gerçekleşmemeli. İslam'ın asla kabul etmediği bir iştir. Efendimizin bir Ayşe validemize düğüne baktığımız zaman ne var? Hiçbir şey yok. Bir yemek var gelenlere. O da düğün onun nikah merasimi olduğu bir ilanı var. Fatıma validemiz de Ali radıyallahu anh'a baktığımız zaman onların düğünleri aynı. Sadece bir yemek var. Gelen yemek yiyor, dua ediyor, gidiyor. Yüce düğünümüz İslam gül gül akan bir nehirden abdest alanlara bile su israfından sakınmaları emretmekte ve tutumlu davranmaları istemektedir. Dolayısıyla düğünlerde taraflar ne kadar varlıklı olursa olsun, içinde yaşadığı toplumun muhtaçlarını düşünerek orta yolu hareket edilir. Bugün birçok genç bu yüzden evlenemiyor. Bilhassa doğuda şu kadar altın getireceksin, şu kadar kordon alacaksın, şu kadar şey yapacaksın. Bunlar tamamen gayri İslami adetler. Onun için boşanmalar artıyor. Yani düğünler ihtişam ve güç gösterisine dönüştürmek bir israf çılgınlığıdır. Evlilik gibi mübarek bir yola böyle bir kötü başlangıç adım atmak büyük bir gaflettir. Unutmayalım ki İslam bir bütündür. Hayatın bazı safhalarını yaşayıp bazı safhalarını terk edilmez. Hayatımızın her safhasını İslam ölçüleriyle düzenlenmelidir. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti ki üzerimize bu şey tecelli etsin. Diğer taraftan evlilik hadisesi bizi derin bir tefekküre davet etmeli. Çünkü milyonlarca insan içinden daha önce bir tanımayan iki kişinin kadiri birleşiyor. Bir hayat arkadaşlığı başlıyor. Kurdukları bu yeni yuva kendileri ayrı anne baba ocağından daha bir cazip, daha sıcak hale geliyor. Ayet-i Kerime Cenab-ı Hak buyuruyor bir ilahi bir azamet tecellisini. Rum Sûre 20. ayet. Kaynaşmanın ise kendi cinsinden eşler yaratıp anada sevgi, merhamet peydah etmesi onun Allah'ın varlığının delillerindendir. Doğrusu bunu iyi düşünen bir kavim ibretler vardır. Ayet-i Kerime 3 husiyet var. Birinci liteskünü bir evliliğin sükûnet ve huzur hali vermesi lazım. Bunun olması için yardım Allah'tan gelecek. İki taraf da takva sahibi olacak. Ailede eğer takva olursa bu huzur hayatının her safhasına yansır. Ayette ikinci olarak buna meveddeten sevgi ve muhabbet olacak. Bu da Allah sevgi muhabbet olacak. Çünkü sevginin muhabbetin menşei vedud ya vedud Cenab-ı Hak. Muhabbetin tezahürü oradan. Bu aralarındaki bu muhabbet Cenab-ı Hakk'a olan muhabbete götürecek. Üçüncü rahmeten şefkat merhamet maddi manevi her ruhu büyüğüne destek olacak. Rahmetli pederin Musa Efendi yeni evlilere şu nasihatte bulunurdu. Zevç zevce yani eşler birbirine merhametli olmalıdır. Gerçek şefkat ve merhametli olacak. Allah yolu birbirini destekleyeceksiniz. Namaza beraber sabahını kaldıracaksınız. Yürüdüğünüz varsa teheccüde kaldıracaksınız. Seherlerde ve sabahları kaldırmanız için birbirine nezaketle muamele edeceksiniz. Velhâsıl demek ki esas merhamet burada merhamet. Giyim kuşamdaki değil. Onların hepsi eskiyecek. Hepsi son nefeste bitecek. İlahi yolculuğa ise takvâla yolculuk olacak. Huzurlu bir aile için evinin 5 tane şart var, birine muhabbet. Yani bu muhabbet Allah için Cenab-ı Hak gökdürecek. Sadakat olacak, biraz zor zamanlar taraflar birbirine fedakar olacak. Karşılıklı en mühim bu karşılıklı saygı olacak. Samimiyet olacak, laubalilik olmayacak. Bu çok mühim aile hayatında. Samimiyet olacak, laubalilik olmayacak. Vakar olacak, kibir olmayacak. Tevazu olacak, zillet olmayacak. Evde bu ölçüler iyi konacak ki ailede huzur devam etsin. Sabır olacak, mesuliyet olacak. En mühimi ayet-i kerimede ey iman kendini ve çocuklarınızı yakıtı insanlardan taşlı olan cehennemden koruyun. Hem kendini koruyacaksın, hem zevceni koruyacaksın, hem de Allah'ın sana emanet olarak verdiği evladını koruyacaksın. Velhasıl mümin aile fertlerinden başlayıp kısım akrabasına, konu komşusuna, ümmete ve insanlığa karşı İslam mesuliyetinin daima farkında olacak. Onun için emri bil maruf nehi anil münker de çok mühim. Her mümin hadisatın akışından, dünyanın gidişinden kendisini mesul hissedecek. Toplumda biçarelerin, hidayet mahrumlarından ve onları İslami hakikate tebliğ etme vazifesinden kendisini mesul görecek. Rabbimiz ümmeti Muhammed'i emri bil maruf vasfı dolayısıyla şöyle tarif ediyor. Ayet-i kerime Ali İmran 110. ayet. Siz insanların hayrı için çıkarılmış, insanların iyiliği çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten sakındır. Yani bir Müslüman yaşayacak ve yaşatacak. Yüreğinin gittiği yere kadar da bunu yaşayarak tebliğ edecek. Yine Efendimiz şöyle buyuruyor. Nefsimi kudret elinde bulunan zata yemin olsun ki ya marufu emredersiniz, münkerden sakınlandırırsınız veya Allah katında umum bir bela göndermesi yakındır. Görüyor İslam'daki bugün durumu, nasıl Müslümanlar birbirine girdi, nasıl bir Yahudinin esir halinde. O zaman yakar yakar olsa da duanız kabul olunmaz. Ondan sonra gelen ayette Cenab-ı Hak insan var ya bulunuyor. Yani dünya nimetlerine karşı. Şimdi ayet dünya nimetlerine geçiyor. İnsan var ya Rabbi kendisi imtihan edip de ikramda bulunduğunda, mal, mülk vesaire verdiğinde, bol nimet verdiğinde Rabbim bana ikram etti der. Bu çok mühim bu ayet. Mal kelimesi meyilden gelir. İnsan dünyada rahatını sağlayacak maddiyat, nimet ve eşyaya sahip olmak ister. Ayet-i kerimede ise insana altın ve gümüşün, paranın, atların yani türlü vasıtaların, sürülerin, tarlaların, arazilerin, her şeyin malın süsü, süslü gösterildi insana. Nefis bunu süslü olarak görüyor. İnsanın servete karşı güçlü bir meyli var onun için. Ancak servet hususunda insanı şu imtihanlar bekliyor. En zor imtihan da bu imtihan. İslamiyet kazanç hususunda kaideler koymuştur. Faizi yasaklamıştır. Bugün faizli bankaların promosyonlarının da aynı şey bankaya destektir. Faize revaç vermektir. İkili alışverişte gabin, yani müşteri veya satıcıyı aldatma, kandırma ve bilgisinden yararlanma gibi yanlışları düşme yasaklanmıştır. İşte bugün maalesef bugün reklamlar bir kandırmacı oluyor. Biri on göstererek cazip hale getiriyor. Hatta mal satmak için analar günü, babalar günü, sevgililer günü diyor. Bir garipler günü yok, bir kimsizler günü yok, bir kesler günü yok. Hastalar yardım etme, ona hemhal olma günü yok. Mal satmak için ancak, halbuki her gün anneler babalar günü, her gün garipler günüdür. Her gün yorgun gönülleri teselli etme günüdür. Diğerisi alışverişte yalan yere yemin, malın kusurunu saklamak, bu da helaliyeti zedeler. Dinimizde rüşvet almayı verme yasaklamıştır. Er-râşi vel-mürteşi finnâr. Netameli, menfaat karşılığında adeta rüşvet mahiyeti hediyeler bu baptandır. Ben hediye verdim, hediye diye sen rüşvet verdin. Her türlü hırsızlık, gasp, irtikâb men etmiş ve fiillerine ağır cezalar getirmiştir İslam. Bir müminin kazancı, alınması, satılması, kulun haram olan şeylerde olmamalı. Yani israfa meyilli şeylerin alış satış olmamalı. Bir Müslüman içki alıp satmadığı gibi içki servisi yapan bir firmanın da hisse senetlerini almamalı. Giyilmesi haram olan açık saçık kıyafetleri üretemez ve satamaz. Dükkanı kiraya verecekse yine faiz benzer günahlar işte bir işletmeyi kiraya veremez. Ayet-i Kerime Cenab-ı Hak günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın buyuruyor. Bir Müslüman çalışanların ihtilat için düşürecek şekilde bir ortamda çalıştıramaz. Kadın istihdam edilecek ise onlar uygun mekanda ve kendi aralarında iş verilmelidir. Kazancın kaynağı hususunda dikkat edilecek mühim bir nokta mirastır. İslam bir miras hukuku vardır. Cenab-ı Hak miras hukukunu tek tek talim ettikten sonra şu ikazda bulunur. Nisa 14. ayet. Kim Allah'a ve peygambere karşı isyan eder ve Allah'ın sınırlarını çiğnerse Allah ona devamlı kalacak bir ateşe sokar. Onun aldatıcı bir azap vardır buyuruyor. Onun için bu miras hukukuna çok dikkat etmek lazım. Gafil insan çoğu defa aldanan bir şeytani vesvese vardır. Ben gayrimeşru bir şeyi kazanayım. Sonra bir kısmını infak ederek bu kazancı temizleyeyim der. Bu bir tam şeytanın aldatmasıdır. Ya ben hacca giderim de temizlenirim. Sen hacca giden sonra terazi tutmam. Bunlar tamamen bir gafilane bir ifadeler. Halbuki bu benim şeytani vesvese bir aldanıştır. Zira Allah temizdir. Yalnız temizi kabul eder. Haram kazançla da infak olmaz. Zaten haram kazancın zekatı da yoktur. Yapılsa da kabul olmaz. Efendimiz buyuruyor hacca gelir diyor. Lebbeyk der, ya Rabbi huzuruna geldim, ona la lebbeyk, reddsin denir buyuruyor. Tecrübeyle görülür ki kazanç haram ise o para hayra gitmez. İsraf günaha doğru yönlenir. Zira insan orada kendini kontrol eder. Param benim nereye gidiyor kazancım? Malın sahibinin iradesi yoktur, paranın iradesi vardır. İrade şahısta da değil, irade paradadır. Para kazandığı mecraya doğru akar gider. Tövbe etmiş bir kişi geçmişte haramdan, mesela faizden, içkiden gelen parayı ondan vebali kurtulmak için elinden çıkarır. Ondan infak sevabı da beklemez. Bir de devamlı istiğfar halinde olması lazım. Yani umulur ki o parayı elinden çıkarmış olması onun temininde günahtan kurtulmasına bir nebze sebep olsun. Çünkü haramdan kazanılmış paranın harcanması ikinci bir günahtır. Ancak kişi haberi olmadan kazancına karışmadığı muhtemel şüpheler ve kul hakkı için de bol bol infakta bulunmalıdır. Resul Efendimiz şöyle buyurdu. Efendimiz Medine'ye teşrifinde, hicrette ilk defa bu çarşıyı kontrol etti. Yani ümmet helal mi, haram mı, kazancı nasıl? Orada buyurdu, ey tüccar topluluğu, muhakkak ki alışverişe yalan ve yemin bulaşır. Sen etmesin de tezgâhtar eder onu prim almak için. Bunun için siz de onu sadaka karıştırın buyuruyor. Sadakayla bertaraf edin buyuruyor. Bilhassa rahmetli pederimiz Musa Efendi, manevi ders almak için kendine gelenlere şu sualleri sorardı. Geçimini sen nasıl temin ediyorsun? Kazancın helal mi? Faize iştigalin var mı? Haram şüpheli bir vaziyet var mı? Memursan maaş aldığın vazifeni tam ve düzgün yapıyor musun? Eğer imamsan, cemaatle ne kadar, cemaatin çocuklarıyla sen ne kadar meşgulsün? Mesaine devam ediyor musun? Boşluk bırakıyor musun? İhmalkârlık, iltimas, rüşvet, musibetlerine kendini muhafaza ediyor musun? Çocuklarının en büyük manevi mesuliyeti içinde misin? Onları nasıl yetiştiriyorsun? Ufak yaşta onlara nasıl gıda veriyorsun, manevi gıda? Esnaf insan ticaretin nasıl? Alışverişte bir yanlışlık var mı? Yalan, kandırma, gabni, fahiş, kara borsacılık, benzeri haramların titizlikle sakınıyor musun? Alıp sattığın şeyler helal mi, yoksa Allah'ın yasak ettiği şeyler mi, israfa giden şeyler mi? Kirada mülkün varsa, ne türlü işlerde kullanmıyor, kiraya verdin onları? Kazancına burada haram veya şüpheli bir şey bulaşıyor mu? İş veren isen, hak, hukuka riayetin nasıl? Kul hakkına dikkat ediyor musun? Çalışanların haklarını daha onların alın teri kurumadan vaktinde veriyor musun? Yani rahmetli peder kendisinde talebe olmak isteyen ilk defa bu soruları sorardı. Yani Kur'an ve sünnet muhtevasında bir yaşamasını arzu ederdi. Tasavvufun gayesi nedir? Tasavvufun gayesi kulluk hayatımızda şeriatı kamil manada yaşayabilmektir. Yani şeriatı tahkim etmektir. Böyle ilahi emir ve nehiyle layıkıyla riayeti temin edebilmektir. Her halimde Resulullah'ın haline mizan edebilmektir. Mal ve servet imtihanının ikinci suali nereye sarf etti? Dinimiz mal ve mülkün esasen Allah'a ait olduğunu bize daima hatırlatır. Beşeri sistemlerde fertlere ait, topluma ait vesaire şöyle böyle. Bakın İslam'dayız el mülkü lillah mülk Allah'a ait. Mülk kimsenin değil, mülk Allah'ın. Mülkle gelmiyorsun, mülkle de gitmiyorsun. Kul dünya hayatında eline geçen malların bir emanetçi hükmündedir. Zira son nefesle birlikte mülk üzerinden tasarruf kesilmekte ve hesabıyla kıyamette baş başa kalacak. Hatta ilk sual vefatından hemen sonra başlayacak. Emanetçiye düşen mülk sahibinin koyduğu şartlara riayet etmektir. Evvela nimetin şükrü, o nimetin sahibinin istemediği yerlere sarf etmemektir. Para benim değil mi, istediğim yere harcarım sözü bir Müslümana yakışmaz. Haramlara, rüşvete, kumara, her türlü gayrimeşru yere para harcamak kesinlikle yasaktır. Onun için evlatlarımızı bugün bu internetin kumarlarından korumamız lazım. Eskiden bildiğimiz İstanbul'da birkaç tane kumarhane vardı. O da zaten zaman zaman polis basardı, o kadar. Ama işte maalesef cep telefonlarında kumar oynanıyor. Ama gençlerimle de buna akıp gidiyor, emsal oluyor birbirinden. Yani bu kumar fitnesinin çok yayıldığını duyuyor ve çok üzülüyoruz. Yavrum, bilhassa bu tuzaklardan korumak zaruri. Cenab-ı Hak fakirin hakkını ver. Mal sahibi olmak dinimizde bir takım vecibeler meydana getirir. İmkan sahibi Müslümanlar zekat, sadaka, fıtır, hac ve kurban gibi vazifeleri çok iyi öğrenmeli ve vazifeyi en üst derece titizlikle ve infakın sevinciyle yerine getirmeli ve hayrını artırmalıdır. Zekat vermekle bir kulun vazifesi sona ermez. Kur'an'da zekatın daha geniş olan infak, ihsan, garz-ı hasen gibi birçok maddi ibadet çokça ve ısrarla emredilmiştir. Bilhassa لَنْ تَعْنُوا بِرْ رَاتَّهَا تُنْفُمْ مَا تُبُّونَ Sevdiklerinizden vermeyiz, Allah'a yaklaşamanız ayeti geldiği zaman sahibi büyük bir seferberliğe girdi. Demek ki malı Allah rızası için kullanabilmek. Malın mahiyetini, Allah bu malı niye verdi, bunun idraki için de müminin olabilmesi. Servetin gerçek sahibi Cenab-ı Hak cimriliği ve israfı yasaklıyor. Bu iki afet servetin adeta kanseri hakkında. Çünkü Cenab-ı Hak israf edenler, saçıp savuranlar şeytanların arkadaşları olduğunu bildiriyor. İsra Suresi 27. ayet. Cimrilik ile malı nefsine tahsil pintili hakkında ise cimrilik ettikleri her şeyde kıyamet günü boyunlar dolanacaktır buyuruyor. O da Âl-i İmrân 180. ayet. Bir kişinin bu iki afetten şiddetle uzaklaşması lazım. Rabbim kişinin kendisine aile ve bakmakla mükellef olan kişilere makul ölçülerde harcama vazifesi vardır. Fazlası ise ahiret sermayesi olmalıdır. Neyi infak ederim, ne kadar infak ederim diye sual sorulduğu zaman Efendimiz'e Cenâb-ı Hak ayette kulül af buyurdu, fazlasını ver buyurdu. Evet, fabrikam var, müessem var, onun sermayesi var, o olacak. Olmazsa olmaz. Fakat şahsi hayatında bir israf olmayacak. Fazlasını kulül af, infak edeceksin. Hazreti Ömer zamanında Irak, İran, Mısır, Kuzey Afrika fethedildi. Muazzam servet aktı. Fakat sahâbî-i kirâmın evlerinin maddi ve manevi durumu değişmedi. Onlar daima o servetleri infak etmenin huzuruyla yaşadılar. Cenâb-ı Hak bize bu sahâbîyi örnek almamızı işaret etmektedir. Sahâbî-i kirâm dünyaya karşı kanaat ile zenginen bir tokluk içinde yaşadılar. Uhrevi hazlara karşı bitmeyen bir iştah halinde oldular. Daim bir riyazat hali yaşadılar. Aşırı tüketim, oburluk, lüküs, gösteriş, sahâbî çevresinin, toplumun tanımadığı bir hayat tarzı oldu. Çünkü daima talakkileri yarın bu nefsin konağının mezar olacağıydı. Rahmetli peder de evladım mutlaka riyazat içinde yaşayacaksın. İstersen Dolmabahçe Sarayı'nda ol, riyazatın fazlasını infak edeceksin buyurdu. Hep bunu tavsiye ederdi. Gelelim hülâsâ olarak zenginin vazifesi nedir? Sahip olduğu serveti Allah'ın bir emaneti ve imtihanı olarak görecek. Riyazat içinde yaşayıp ihtiyaç fazlasını Allah yolunda infak edecek. İsraf ve pindirlikten uzaklaşacak. Furkan 67. ayetinde okullar harcadıklarını ne israf eder ne de cimrilik ederler. İkisine orta bir yol tutarlar. Efendimiz buyuruyor, dünya malı tatlı ve çekicidir. Cazibesi vardır. Kim onu tok gözü bir şekilde alırsa o mal bereketlidir. Yani kanaat en mühim bir zenginliktir. Kim de onu aç gözlükle, ihtirasla olursa bereket kaybolur. Hırslı insanlar yiyip yiyip bir türlü doymayan bir obur kimseler gibidir. Yani Allah'ın verdiği bütün imkânı Allah yolunda sarf edecek. Biraz dinin zayıfladığı bir zamandayız. Kur'an kurslarımız, imam hatipler, dini müessese daha fazla revaç verme durumundayız. Küfür yangınından insan kurtarma mecburiyetindeyiz. Bugün deizm, ateizm vesaire bir takım bazı medyaların teşvikiyle artmaktadır. Malı Allah yolunda sarf ederken arz-ı endam, yani güç gösterisi haline değil, büyük bir mahfiyet içinde ve alana bir teşekkür edası içinde vermeliyiz. Günümüzde maalesef egoizm ve dünyevileşme insanı daima bir arz-ı endama, enaniyete, lükse, gösterişe götürüyor. Hani bir mümin için hedef zengin olmak, makam sahibi olmak değil, sadık ve güzel bir kul olmak. Cenab-ı Hak ayetler zengin ol demiyor. Dikkat edin buraya. Zengin ol demiyor. Helalinden kazan ve infak et buyuruyor. Zengin olduğu hiçbir ayet yok. Demek ki burada Cenab-ı Hak bize helalinden kazan ve kazandığını infak et buyuruyor. Riyazat halinde nasıl bir Ramazan bir riyazat halindeydi? Helallerden bir riyazat durumundaydık. Bu şekilde devamı. Kul arz-ı hal halinde olacak. Resulullah Efendimiz yaşama zevkini bırakıp yaşatma aşkına gönül verdi. Bu sebeple dünyevi arzuları bir tarafa bıraktı Efendimiz. İnsanları tebessüm ettirmenin, mahzun gönlünü sevindirmenin, bir kişiyi daha hidayete sevk edebilmenin muhabbetiyle yaşardı. Açlığını doyurmanın lezzetiyle doyardı. Muhtaç kimselerin ihtiyacını gidermekte huzur bulurdu. Onun talebesi olan Eshâb-ı Kirâm da aynı minval üzere yaşadı. Velhâsıl aynâ-i şâkirinden, şükreden zenginlerden olmayı bir mü'min gayret edecek imkânı varsa. Bunun için en mühim Süleyman aleyhisselâm, o Cenâb-ı Hak nîmel abd Süleyman ne güzel bir kuldu buyuruyor. Onu imtihan etti ve rızkını azalttığımızda ise, yani ona biraz fakirlik verdi, bir iktisadi zaruret verdiği için Rabbim beni önemsemedi der, gâfil bunu der. Fakir bir mü'min vazifesi nedir? Sabır ve hâl-i rıza içinde kendi imkânı kulluk ve gayret devam edecek. İman iki yarımdır. Bir yarısı sabır, bir yarısı da şükürdür. Gerçek saadet, hayatın met cezirlerini olduğu gibi kabul etmek. İniş çıkışlarını olduğu gibi kabullenmek. Ya Rabbi sendendir demek. İlahi takdime razı olmak. Meşakkatlerine tahammül edebilmek, ıslahına gayret etmek, her şeyin güzel tarafını görüp Âdem'in Rabbine teslim olmak mümkündür. Lokman aleyhisselam şu nasihatte bulunuyor. Yavrucum diyor, gönlünü kederlerle, üzüntülerle meşgul etme. Aç gözlükten sakın. Takdire razı göster. Allah tarafından ve sana verilen kanaat et ki hayatın huzur olsun, güzelleşsin. Gönlü sururla dolsun, hayattan zevk alasın. Mümin mahrumiyetleri, hata ve isyanlara mazeret bulmayacak. Hâl-i rıza, Allah'a muhabbet ve itimadın bir tezahürü. Allah'a olan muhabbet. Ya Rabbi senden razıyım diyecek. Allah'ın verdiğine razı olmak yani kanaatle zenginleşebilmek ancak hasetten, kıskançlıktan ve cehaletten kurtulmak ve marifete erişmek suretiyle olabilir. Allah Teala kulunun iyiliğini ondan daha iyi bilir. Bu sebeple en selamet yol ilahi takdire razı olmak, şükredebilmektir. Zira Cenab-ı Hak hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı olabilir. Fakirlik hoşlanmadığı şeydi. Fakat senin için hayırlı olabilir Cenab-ı Hak. Yeni sevdiğin bir şey hakkında şer olabilir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Cenab-ı Hak misalleri veriyor. Kavrun başta zengindi. Zenginliği onu cehennem yolcusu yaptı. Bavlun bin Bavru Allah'ın salih kullarındandı. Kerameti vardı vesaire vardı. Onu Cenab-ı Hak kerp misali olarak nefsani hayatın nasıl bir şaşkınlaştığını bildiriyor. Velhâsıl hayat met cezirlerle dolu. Rabbim Kur'an-ı Kerim'de birbirinden çok farklı ahvâde peygamberlerini ve salih kullarını bildiriyor. Böylece Hakk'a kulluk için hiçbir şeyin mazeret olmadığı misallerle gösteriyor. Tebük seferine bir kısımlar gitmedi. Onlar bu sıcak havada gider mi dediler. Bari bu kışın olsaydı dediler. Cenab-ı Hak mazereti kabul etmiyor hiçbir zorlukta. Cevaben Tövbe suresinde cehennem daha sıcaktır buyuruyor. Yani zorluklara mazeret yok. Hazreti Eyüp aleyhisselam çok ağır hastalıklarla ve kayıplarla imtihan edildi. Yaşadığı ve bela ve musibetler onun rızasını bozmadı. Cenab-ı Hak onun hakkında Eyüp nimel ab ne güzel bir kuldu buyuruyor. Velhâsıl ahiret kolay bir yer değil. Musa aleyhisselam bir zalimin sarayında yetişmek mecburiyetinde kaldı. Fakat nefsani arzularını meyletmedi. Daha sonra Medyen çöllerinde yokluk, açlık içinde kaldı. Ya Rabbi senden gelecek en ufak bir hayra muhtacım dedi. Fakat manevi hali hiçbir zaman değişmedi. Hazreti İbrahim yaşadığı toplumda ise onu tevhid ödeyecek hiçbir kimse yok. Fakat o putperest kavmiyle, malıyla, canıyla, evladıyla tek başına mücadele etti. Cenab-ı Hak halil etti, kendi dost oldu. Peygamber Efendimiz Taif'ten nadan ve gafiletten taşlandığı zaman şöyle ifadeler de bulundu. Allah'ım kuvvetimin zaafa uğradığını, çaresizliğimi, halk nazarında hor ve hakir gördüğümü sana arz ediyorum. Merhametlerin en merhametlisin. Eğer bana karşı gazaplı değilsen çektiğim mihnet ve belaları aldırmam. İlahi sen razı oluncaya kadar işte affını diliyorum. Yani başa gelen imtihanlar karşısında niçin, neden de demek olmayacak. Kul şikayeti unutacak. Zaten tasavvufun bir tarifi de kalbin şikayeti unutma sanatı. İslam, iman, teslimiyet ile güç kazanacak. Allah'a inanıyorum. Fakat bu kâfi değil. Bunun için de Cenab-ı Hak teslimiyet istiyor. Efendimiz karnı açlıktan taş bağladığı zaman daima hamd, şükür ve rıza halinde yaşadı. Zaman zaman Efendimiz aynı ay şakirinden oldu. Büyük ganimetler geldi. Onları dağıtmadan huzur bulamazdı. Bir Müslümanın bir garibi sevindirmeden huzur bulamazdı. Yine bir fakirlere misal, yine midesine iki taş bağladığı zamanlar oldu. Ebu Talha diyor, baktım diyor, Eshâb-ı Suffa'ya girdim, Resulullah diyor, karnına taş bağladım, iki büklüm diyor, bir taraftan da Kur'an'ı tebliğ ediyordu diyor. Cenâb-ı Hak buyuruyor, o takva sahipleri bollukta ve darlıkta Allah için infak ederler. Darlıkta infak etmek büyük bir fazilet. Ebu Zer fakir bir sahabiydi. Fahri Kainat Efendimiz ona daima infak vaziyetinden mahrum olmamasına şöyle bir ya Ebu Zer çorbana su kat. Çünkü hububat katacak durumu yoktu. Sonra komşularını gözden geçir ve ona bir nezaketle onları infak et. Çünkü kendi malını infak etmiyorsun, Allah'ın mülkünü infak ediyorsun. Onu bir dirhem, 100.000 dirhem mi geçti? Bu nasıl oldu diye sahibi yoklukta veren mesela bir yer mukaviminde bir bardak su belki çok büyük hayratın önüne geçti. Çünkü o bir ölüm anında infak ediyordu. Dudakları kurumuş, 50 derece bir çölün içinde. Yani mümin hangi durumda olsun daima infak gayret edecek. İnfak sırf parayla değil. Bir garibi teselli etmek de infaktır. Ona bir tebessüm etmek de infaktır. Onu dua etmek de bir infaktır. Yani sahabi efendilerimiz fakir olmaları infaka bir mazeret görmediler. Dağlardan odun kestiler, hammallık yaptılar, infak ettiler. Cenab-ı Hak buyuruyor ki hayır diyor. Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmeye de birini teşvik etmiyor. Hem yoksulu yedireceksin hem de teşvik edeceksin. Yani tabi yedirmen de kâfi değil. Helal mi, haram mı falan demeden obur gibi yiyorsunuz mirası. Malı aşırı biçimde seviyorsun buyuruyor. Demek bunlar hep insanın bir zaaf noktaları. Demek insan bu zaaf noktalarını telafi etmenin gayretinde olacak inşallah. Yine efendim kısaca Buhari hadisi, vallahi sizin benden sonra tekrar şirke dönmenizden hiç korkum yok. Benim asıl sizden dünyayı elde etmek için birbirine kapışıp kavga etmenizden korkuyorum. İşte bugün aynı. Bütün Müslüman devlet birbirine kavga ediyor. Bir petrol yüzünden. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki müminin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir buyuruyor. Allah'ım bu çok dehşetli bir şey. Demek ki biz şimdi Gazze'nin derdinde olacağız, Suriye'nin derdinde olacağız, Sudan'ın derdinde olacağız. Bütün Müslüman kardeşimin derdinde olacağız. Merhamet bir müminin tabiatı asliyesidir. Merhamet nedir? Sende olanı, onda olmayanı ikram etmendir. Yani onun eksikliğini gönül huzuru telafi etmendir. Maddi mesele olduğu gibi bugün mani meselelerde daha büyük ihtiyaç bugün hidayet bekleyen çok insan var. Yani zulüm gören Müslüman olduğu gibi Müslümanlarda hidayet bekleyen de çok insan var. Biraz bugün İmam Hatipler, Kur'an kursları ve insan yetiştirme. Onu çok revaç çünkü peygamberlerin en mühim vazifesi insanları hidayete getirmekti. Onun için sahabeyi Cenab-ı Hak Çin'e gönderiyor. Semerkant'a gönderiyor. Hazreti Ömer zamanında Azerbaycan'a gidiyor. Hazreti Osman zamanında Tataristan'a gidiyor. Afrika'ya gidiyor. Keyravan'a kadar gidiyorlar. Nerede insan var oraya sefer başlıyor. Sa'di Şirazi ne diyor? Hak dostları kimsenin alışveriş yapmadığı dükkanlardan alışverişler. Kimler bunlar? Garipler, yalnızlar. Diğer adam daha mümkünler hidayet bekleyenler. Onları hidayete getirmek. Yani daima önce biz matemlerine kadar civarındayız. Sahabi nasıl yaşardı? Ebubekir Efendimiz halife oldu. Yetim kızlar dedi, artık herhalde bizim hayvanlarımızı Ebubekir gelip sağmaz dedi. Yani niye Ebubekir Efendimiz gidip sağıyordu? Demek ki kulu niyetine göre Cenab-ı Hak zaman için zaman açıyor. Hazreti Ömer kapı kapı dolaşıp matemlerin civarında dolaşıyordu. Acaba bir sesli veya sesli bir feryat var mı? Zeynel Abidin Hazretleri Efendimizin torunu gecenin kimse görmeye ihtiyar sahibinin kapılarına gidiyordu. Musab İslam'ı tebliğ için Medine'de efendim Musab'ı gönder o kapı kapı dolaştı tebliğ için. Her varlık şefkate muhtaç. Kul merhametli ve diyargam olacak. Bu güzel duygular vesile o kul üzerine Cenab-ı Hak rahmeti tecelli etsin. Onlar ama yeryüzü parça parça döküldüğünde, Rabbimin emri geldiğinde, melekler saf saf diye zaman her şey ortaya çıkacak. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Düşün o günü diyor kıyamet günü. Yazılı kağıtların tomarını dürer gibi göğü semavata bir düreriz buyuruyor. Tıpkı ilk yaratmaya başladığımız gibi onu tekrar o hale getiririz. Bu üzerimize aldığımız bir vaattir, bir sözdür bu. Biz vaat ettiğini yaparız buyuruyor Cenab-ı Hak. Resulullah Efendimiz insanı cehenneme sürükleyen amel vasıflarıyla ilgili olarak şöyle buyuruyor. Size cennetliye bildireyim mi? Onlar zayıf oldukları halde halk tarafından hakir gördükleri gibi kimsenin emniyet vermediği ama şöyle olacak dese yemin etseler isteklerinin Allah'ın gerçek kişilerdir. Size cehennemliklerin kim olduğunu haber vereyim mi? Birinci katı kalpli. Yani vicdanı zaafa uğramış. Kaba, hodgam, cimri ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir. Yine buyuruluyor. Efendimiz bir hutbede şöyle eshabı şöyle tabi cennetler üç kısımdır. Kuvvet sahibi adil, tasavvufta bulunan kişi ve yaptığı işte muvaffak olan. Onun için çok gayret eden. İki, bütün yakınlarının Müslümanlar karşı merhametli, yumuşak kalpli olanlar. Demek ki bir Müslüman pamuktan daha yumuşak olacak kalbi. Üçüncüsü, iffetli, namuslu, ehli hiyal sahibi olduğu halde kimseden bir şey istemeyen müstani olanlar. Kur'an'da mahrum olarak bildiriyor. Sen onu simalarından tanısın buyuruyor. Kitap ortaya konmuştur Kehf suresinde. Suçlar orada yazılı olanlar korkmuş olduğunu görsün. Bir korkarak bakacaklar ekranlarına. Vay halimize derler. Bu nasıl kitapmış? Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın yaptıklarını hepsini sayıp dökmüş. Böylece yaptıklarının karşılığını bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Ancak kendini yaptığını gör. Birçok şeyi unuttuk kardeşler, geldi geçti. Onun için çok tövbe, istiğfar ve sadaka vermemiz lazım. Onun için Rabbimiz unutursak, hataya düşersek bizi sorumlu tutma diye Âmenna Rasûlü de Cenâb-ı Hak bize bildiriyor 286. ayette. Yine Efendimiz kimin üzerine din kardeşinin ırz, namus veya malıyla ilgili bir zulüm varsa, yani kul hakkı, altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyametin gelmeden o kimseye helalleşsin. Aksi halde ona sevabını verecek. Sevabı bitti, onun günahlarını üstlenecek. Dünyada bunun bir şeyi yok kul hakkının. Yapıyor, gidiyor. Bunun esas şeyini, belasını kıyamet günü görecek. Onun için ne buyuruluyor Efendimiz? Helalleşin buyuruyor. Öldü gitti ya, unuttun kimler var. Onun için dua edeceğin bol bol sadaka vereceksin onlar için. O zaman insan keşke bu hayatım bir şeyler yapıp gönderseydim diye o kıyametin o zar manzarı karşısında. Velhâsıl kardeşler, ölümün yaşı yok. Dünyaya gelen her insan bir ebediyet yolcusudur. Cenâb-ı Hak ölüme, ahirete her an hazırlıklı olmamızı, ezelde takdir ettiği ecelin vaktini biz kullar için meçhul kıldı. Her an hazırlıklı, yarın diyene helak oldu buyuruyor. Dolayısıyla vefat haberini aldığımız, ya cenaze namazı gördüğümüz, selâ işittiğimizde, cenaze namazı kıldığımızda, bir kabrisini ziyaret ettiğimizde, o mevtanın başına gelen her an bizim başımıza geleceğini unutmamak icap eder. Niye ayet-i kerimede artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse melede erteleyemez. Bir hadis-i şerif zikredeyim. Kimin endişesi ahiret olursa, kalbi ahiret olursa, Allah zenginliği onun kalbine koyar. Yani kanaatle zengin olur. İşliğini dağınıktan kurtarır ve dünya ona boyun eğerek gelir. Dünya ona bir huzur verir. Eğer kimin endişesi dünya olursa, ihtiras, Allah fakirliği onun gözüne koyar, kendini derbeder eder, oburlar gibi doymaz. Onun en mühim bir ayete geliyoruz. En mühim ayet. Ey Rabbine itaat edip itminanı huzura eren nefis. Yani Cenab-ı Hak'la beraber olan nefis. Cenab-ı Hak'la ünsiyet kuran nefis. Her an ve hüve mevküm eyne mahkûmdüm ilahi müşahedenin altında idraki olan insan. Sen ondan razı. Bütün hayatın meccezinde, iniş çıkışında, imtihanlarında sen ondan razı. Merdi-i Allah da senden razı. Rabbine dön, seçin kullarıma salikü katıl ve cennetime gir buyuruyor. Bu ayet-i kerime nazil oldu. Hazreti Ebu Bekir dedi, "Ya Rabbi, bu ne güzel bir ayet." dedi. "Ebu Bekir dedi, sen bunun içindesin." dedi. Halid-i Bağdadi vardır Allah dostlarından. O diyor ki, "Sırat köprüsü kıldan ince, kılıçtan keskindir." Dünya hayatını İslam'da yaşamak böyle. Yani zahiriyle yaşadığı gibi zorun zoru batınıyla yaşamak çok daha zordur. Yani nedir batın? Allah Resulü'nün ahlakıyla yaşamak. O zorun zorudur. Onun için sırat gibi kıldan ince, kılıçtan keskindir. Dünya hayatını yaşamak da böyledir. Dünya hayatı bir onun için sırat-ı müstakim buyuruluyor. Eğer o şekilde yaşarsak kıldan ince, kırıldan keskin diye mecazi bir ifade bulunan sırat gibi rahatla geçeriz. Yok eğer şeyse o zor, Meryem 71. içinden oraya uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu Rabbi için kesinleşmiş bir hükümdür. Peygamberler bile orada en çok endişe. Sonra biz Cenab-ı Hak buyuruyor, takva sahibi ondan kurtarırız. Zalimle düz üstü çökmüş olarak o cehennemine geçerken o cehennemi bırakırız buyuruyor. Bu itminana ermiş nefis. Velhâsıl Rasûlullah Efendimiz'e mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn. Bir mü'min de rahmet insanı olacak. اَلْمَرْ مَنْ اَحَبَّ رَسُولَهَا بَنْزَيَ بِلْمِ Rahmet insanı olacak. Allah'ın şahitliğini yeryüzünde en güzel ifade edecek. kibir, enaniyet, dedikodu, iftira, yalan, israf, cimrilik, emsal kötü hasletler onda son bulacak. Bu kötü vada ateşten kaçar gibi kaçacak. Bunun yerine ne olacak? Cömertlik. Kimin cömertliği? Eshâb-ı kirâmın cömertliği. Resulün cömertliği, merhamet, şefkat, hizmet, tevazu, nezaket, sabır, zarafet, incelik, hassasiyet, haya, vakar gibi faziletlerle müzeyyen olacak. Zarif ve ince ruhlu bir mümin olacak. Salih ve sadık insanlarla beraber olun. Onlarla oturup kalkın ki onların karakteri ve şahsiyetleri sizleri sirayet etsin. Yani nasıl bir hastalıkta sirayet özelliği var hastalıkta? Bu şekilde salih ve sadıklarla beraber olmak da bir fez ve ruhaniyet sirayeti olması. İnsanlar hayattayken sizleri özlesinler, vefat ettiklerinde sizleri hasret kalsın, size rahmetle ansınlar. Yine Sâd-ı Şirazi öyle bir hayat yaşa ki öldüğün zaman insanlar bir güneş battı, bir yıldız kaydı ise rahmetle ansınlar. Bugün bir düğün merasimimiz de var. Cenab-ı Hak yeni evlenecek olan bu kardeşlerimize ve bütün yavrularımıza kulluk ve taat üzere hoşnut olacak bir takva hayatı nasip eylesin. Hanelerini lütuf ve saadet cennet eylesin inşallah. O dua ile bitirelim inşallah sohbetimizi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bu bütün evlatlarım için bu dua. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ecmaîn. Allahümme ec'al hazel akde meymunen mübareke. Ve'c'al beynehuma ülfeten ve muhabbeten ve karara. Ve la tec'al beynehuma nefreten firkaten firara. Allah'ım ellif beynehuma kema ellefte beyne Âdem'e ve Havva. Ve beyne Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve Hadîcetül Kübra. Ve beyne Ali Keremallah ve Fatıma-tı Zehra radıyallahu anha. Allahümme âti lehuma veleden sâliha ve rizkan vâsi'a ve umran tavîlâ ve kalben hâşiâ ve lisânen zâkirâ. Rabbena heb lenâ min ezvâcinâ ve zurriyâtinâ kurrete a'yun ve ec'alnâ lil muttakîn imâmâ. Rabbena âtinâ fid-dünyâ hasene ve fil-âhireti hasene ve kınâ azâben-nâr bi rahmetike yâ erhamer râhimîn. Duamızın kabulü niyazıyla lillâhi teâlâ'l-Fâtiha.
Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 4 Nisan 2026 tarihinde Küçük Çamlıca Çilahane Camii'nde yapmış olduğu sohbeti dinlediniz.